Ayrım 23. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele. 1915-1916 cilt 1. James Bryce, Arnold Toynbee. Sayfa 311. 26 Ocak Salı. Pazar günü Usknuk'tan gelen bir Yahudi, Kaşa yani vaiz David'in kızı Şirin'in orada bir Kürt'ün yanında olduğu haberini getirdi. Kızı Müslüman yapmak için hediye, ikna ve tehditle dahil bütün yolları deniyorlarmış. Ama o her seferinde şu cevabı veriyormuş. Beni öldürebilirsiniz ama asla dinimden dönmem. Kızı geri almak için planlar yapıyoruz. Nazlıçay köylerinden dönen Doktor Packard bir yerde neredeyse bütün nüfusun Müslüman olduğunu, kiliselerini camiye çevrilmesi için teslim ettiklerini, hatta bazılarının eski dinlerine küfrettiğini anlattı. Tabii aslında bu gibi insanların hiçbir zaman bir dini olmamıştır. Dolayısıyla dinlerini değiştirmek onlar için bir çıkar meselesidir. 27 Ocak Çarşamba. Bugün Miss Lamme ve ben Süryani sığınmacılara bakmak üzere Yahudi mahallesine gittik. Yahudi evlerinde birçok Süryani olduğunu gördük. Orada kalıyorlar ve zaman zaman da kendilerine yiyecek veriliyor. Fransız misyonerliği dün arazisinden 250 veya daha fazla kişiyi çıkardı. Onlar da ilk önce valiye gitmişler. Vali Doktor Şed'e telefon etti. Şimdi bu insanları biz almak zorundayız. Doktor İsrail'in şehir duvarları dışında Dilguşa'daki evine yerleştirildiler. Oradaki bütün evler tamamen yağmalanmış durumda. Birçoğunun kapı ve pencereleri de çalınmış. Oradaki evlerine geri dönmeyi düşünen yok. Ama birçok insan Aziz Meryem'e geri döndü. Daha sonra, bahçenin her yerinde insanlar harika güneşin tadını çıkarıyor. Sanki Ocak değil de Nisan ayındayız. Her tarafta bir bit pire avıdır sürüp gidiyor. Komşular, arkadaşlar iyi niyetle birbirlerine yardım ediyorlar. Bundan bahsetmenin mide bulandırıcı olduğunu farkındayım. Ne var ki bitlendiğimiz bir gerçek. Ayrıca her tarafı bit pire kaynayan binlerce insanla her saat birlikte yaşamaya mecburuz. 5 Şubat Cuma, hayatımızın monoton geçtiğinden şikayet edemeyiz. Zira bir dahaki sefere ne olacağını hiç bilmiyoruz. Salı sabahı burada odamda bir düğüne ev sahipliği yaptım. Oğlan da kız da sıradan köylüler. Oğlan Rusya'ya gitmiş, bir miktar para ve üst başla geri dönmüş. Annesi babası kendisine bir karı bulmak için bakınmaya başlamışlar. Birkaç ay önce Ardıçaylı Anna ile nişanlanmış ve geleneklere göre çeyizini hazırlaması için kıza para vermiş. Harika ipek bir elbise, beyaz ipekten duvak ve diğer gerekli şeyleri hazırlamak için kız haftalarca dikiş dikmiş. Düğünün Süryani yeni yılında yapılması kararlaştırılmış. Ama Kürtler baskın yaparak diğer eşyalarla birlikte düğün elbiselerini de götürmüşler. Hepsi buraya kaçmışlar. Bir ay evvel canlarını kurtarmak için kaçarken üzerlerinde olan eski ve kirli elbiselerle evlendiler. Kaçarlarken gelinin annesi kaybolmuş, muhtemelen öldürülmüş. Çünkü o zamandan beri kendisinden hiçbir haber alınamamış. Tek hediyeleri benim bir mendil içinde geline verdiğim biraz çay ve şekerdi. Böylece vermeyi düşündükleri düğün yemeğinin yerine belki birkaç arkadaşlarını davet ederek çay içebilirler. Evvelce iyi yaşamaya alışmış fakat aylardır sıcak yemek yememiş çok sayıda insan var. Bu insanların bir kısmını çarşamba günü yemeğe davet ettim. Etli güveç, ekmek, peynir, turşu ve çayımız vardı, hepsini yiyebilirlerdi. Öğlen 35, akşam 20 kişi vardı. Dışarıdaki 50 kadar yoksul ve hasta insana yetecek kadar yiyecek de arttı. Bütün bunların hepsi 4 dolara mal oldu ve 100 kişiyi doyurdu. Salonun zeminine uzun örtüler serdik, yemeklerimizi bu yemek için okuldan ödünç alınan emayi tabaklarla ve tahta kaşıklarla yedik. Okulun işlerine bakan kadın, kız öğrencilerle birlikte yemekleri pişirdi ve servis yaptı. Fakat geceleyin kapı komşularımız için durum düğünlerden, yemeklerden, dehşet ve kaçışa doğru çok hızlı değişti. Doktor XXX'in evi bizimkinin yanındadır ve çatılar bitişiktir. Günlerdir evlerinin Türk askerleri tarafından soyulacağı söylentileri dolaşıyordu. Gece soyunup yatağa girmeye cesaret edemiyorlardı. Fakat çarşamba günü kendilerini daha güvende hissederek erkenden yatmışlar. Ben de yatmıştım ama uyuyamamıştım. Saat 11'e doğru kapılarının şiddetle vurulduğunu, hemen arkasından da odamın üzerindeki çatıda hızlı ayak sesleri duydum. Çok geçmeden ön avlumuzda bir patırtı çıktı. Sıçrayarak kalktım. Avluda bir düzine ya da biraz daha fazla Türk askerinin olduğunu gördüm. Ön kapımızdan girdiler, koridorlardan geçerek çatıya çıktılar. Giyinebildiğim kadar çabuk giyindim ve Miss Joan'ın çatı katına çıktım. Doktor XXX'in ailesinden bazı kadınlar oraya gelmişlerdi bile. Kadın ve çocukların geri kalanları da birkaç dakika içinde ya duvara tırmanarak ya da çatıdan bizim balkona kayarak bu tarafa geçtiler. Onları pencereden salona aldım. Ağlıyorlardı ve öylesiye korkmuşlardı ama yine de sessiz kaldılar. Türkler evi aramış ama soygun yapmaya değil, baş belası bazı insanları bulmaya geldiklerini söyleyerek hiçbir şey almamışlar. Gene bizim evden geçmek suretiyle geri döndüler. Geceleri kapının yönetici konumundaki erkeklerden başka kimse tarafından açılmaması için emir vardı. Bu nedenle kapıyı ilk vurduklarında bekçi Mr. Allen'ı çağırmış. Mr. Allen içeriye girmelerine izin vermiş ve onlarla birlikte Doktor X'in evine geçmiş. Aynı şekilde bir Süryani de Mr. Müller'i uyandırmış. Mr. Müller dışarı çıkmaya çalışınca ön kapısında bir Türk muhafız bulmuş. Evin sahibi olduğunu söyleyerek dışarı çıkmaya çalışmış ama Türk onu iterek geçmesine izin vermemiş. Asker grubu komşumuzun evinden geri geldikten sonra Mr. Müller'in evini de aramak için ısrar etti. Mrs. Müller'in ve hasta olan kızları Ruth'un yattığı yatak odasına bile girdiler. O esnada ikinci bir takım gelerek ön kapımızı yumruklamaya başladı. Fakat bekçiler kaçmıştı. En sonunda adamlardan biri telefon direğinden çatıya tırmanarak içeri girdi ve kapıyı açtı. Grubun başındaki subay İranlı bekçileri kapıyı açmadıkları için cezalandırmak amacıyla bağlattırdı. Derken Alan'ın evine girdiler, hatta kendilerine piyano çalınmasını bile istediler. Evlerimizin ve mülkümüzün bu şekilde ve böylesine rastgele işgal edilmesi bizi çileden çıkarmıştı ama çaresizdik. Ahalinin güvenliği için yöneticilerimiz, işgal idaresinin temsilcileri tarafından tehdit edilmelerine ve yalancılıkla itham edilmelerine rağmen gülümsemek ve öfkelerini yumuşak sözlerle yatıştırmak zorundaydılar. 75 yıldan fazla bir süredir varlığını sürdüren misyonumuzun daha önce bu kadar zor ve küçük düşürücü bir duruma düştüğünü sanmıyorum. Ölülerin tüyler ürperten resmi geçidi hala sürüyor. Bu zamana kadar 7 ila 800 kişi öldü. Şimdi ölüleri için sıradan tahta tabut bulabilenler var ama ölenlerin çoğu çürüyen insanlığın büyük çukuruna öylece atılıyorlar. Sabahları penceremin önünde dururken yamalı paçavralara sarılmış minicik bedenlerin birbiri ardı sıra taşındığını görüyorum. Yaşayanların durumu ölülerden de acıklı. Aç, yarı çıplak, pislik içinde, hasta, üşümüş, sırılsıklam, her tarafları bit bire kaynayan binlerce insan. Avrupa'nın bütün hükümdarlarının tüm servetini bana verseler bile, sadece dünyanın şu küçük köşesinde dahi neden oldukları acı ve sefaletin sorumluluğunu taşımazdım. Silahsız ve çaresiz bir Hristiyan toplumu İslam'ın kılıcına ve gazabına terk edildi. Bu sabah diğerleriyle aynı odada kalamayacak kadar hasta 12 yaşında bir kız çocuğuna dikkatimi çektiler. Hastalara yardımcı olan genç Süryani bir kadın, kızı şimdiye kadar kimsenin girip de sağ çıkmadığı merdiven altındaki şu gömme dolaba koymak istiyordu. "Orada ölecek," dedim. "Tabii ki ölecek ama yine de ölene kadar ona bir yer bulmamız lazım," diye cevapladı. Sadece 20 kişinin kaldığı küçük bir oda bulana kadar kızı geçici olarak o dolaba koyduk. Bu kişileri diğer kalabalık odalara dağıtarak, Marganeta'yı odaya getirerek bir hasırın üzerine yatırdık ve üzerini eski bir halıyla örttük. Zavallı çocuk, hoş bir çehresi vardı ama hayat ona çok acımasız davranmıştı. Bir süredir dizanteri iyice kötüleşti. Hastaların durumu ümitsiz ve çevredekiler için tehlikeli hale gelince, yakın akrabaları yoksa onlara bakacak birilerini bulmak imkansız. Dizanteri ve kızamık uzun süredir salgın vaziyetinde. Ölümlerin neredeyse hepsi doğrudan doğruya bu iki hastalık yüzünden oluyor. Bu öğleden sonra ön avluda gerçek bir cenaze törenine tanık olduk. Degala'dan iyi yürekli ihtiyar bir kadın ölmüştü. Rahip onun için bir ayin düzenledi. Bir vaizin günde iki kere yapılan toprağa verme törenleri sırasında hazır bulunmasına ve mezarlıkta dua etmesine rağmen bu benim gördüğüm gerçek anlamda sadece ikinci cenaze töreni. 12 Şubat Cuma. Bugün ekmeklerin dağıtımında yeni bir yöntem uygulamaya başladık. Formlar bastık. Bu formları dolduracağız ve aile reislerinin imzalayarak ekmeğin bedelini daha sonra ödeyeceklerine dair söz vermelerini isteyeceğiz. Birkaç genç adamın bu ekmek formlarını doldurup dağıttığı avludaki büyük çadırda her gün yüzlerce kişi toplanıyor. Sorun çok büyük. Hiç şüphe yok ki ekmek bulabileceği halde onu bedava almaya çalışan ve alanlar var. Ama birçok durumda bunları ayırt edemiyoruz. Hala ödünç para harcıyoruz ama uzun zaman önce Amerika'ya gönderdiğimiz telgrafa henüz bir cevap gelmedi. Ekmek isteyenlerin sayısı her gün artıyor. Bu isteği geri çevirirsek yüzlerce kişi açlıktan ölür. Eriyen kar yüzünden avlu gene ıslak ve çamurlu. Üstünde çok az giyeceği olan ama yakacak hiçbir şey olmayan binlerce kişi için şu son iki gün çok zor geçti. Bu günlerde inancımı sağlam tutmama yardımcı olan ayetlerden biri şöyle diyor. O kendi oğlunu esirgemedi. Ölüm oranı gözle görülür bir şekilde düştü. Zira iki haftayı aşkın bir süredir günlük ölüm ortalaması 30'u geçiyordu. Mr. Allen geriye ne kaldığını görmek ve kalanlara yardım edip cesaret vermek için yukarı Nazlı Çay köylerine doğru bir geziye çıktı. Mr. Allen bir süre önce Baranduz köylerini ziyaret ettiği sırada kilise için çalışan kadınlarımızdan biri ona bir yer söylemiş ve oraya da uğramasını istemiş. Kadın kurt tepeliymiş. İçinde 9 toman olan, dipnot bir toman aşağı yukarı 4 çilin eder, bir çantayla kaçmak üzereyken soyguncular kapıda belirince çantayı çabucak kırık toprak bir çömleğin yanına atmış. Hırsızlar çantayı fark etmemiş. Mr. Allen kadının bahsettiği köye gitmiş. Bahsettiği yeri ve kırık çömleği bulmuş. Çanta hala kadının söylediği yerde duruyormuş. Parayı alıp sahibine getirmiş. Artık baş yetkili konumundaki Şah Banda ya da Türk konsolosu geçen hafta Süryanilerden 6000 toman istedi. Bu miktarın bir kısmı büyük zorluklarla toplandı. Bir kısmı da Serdar'ın yani İran valisinin yardımıyla ödünç alındı. Vali de kendi için 600 toman daha talep etmişti. Şahban'da bu miktar ödendiği takdirde şehirdeki Süryani ev ve dükkanlarının dağıtılmayacağına dair söz verdi. Bu sözün ne kadar değeri olduğunu göreceğiz bakalım. Yarın bu yarı kuşatma ve kuşatma durumunun 6. haftası doluyor. Dua etmeye devam ediyor ama bir kurtuluş ışığı göremiyoruz. Dünyadan tecrit edilmiş durumdayız. Binlerce kişi birkaç yüz Osmanlı askeri ve bir avuç avare Kürt tarafından esaret altına alındı. Şimdi farkına varıyorum ki İran artık ölüdür ya da ölmekten de beter. Ne cesareti ne de ahlakı kalmış. 17 Şubat Çarşamba. Birkaç gün önce Türk konsolosu Fransız misyonundaki bütün erkekleri tutukladı. Bazı tahkikatlardan sonra 100 kişi salıverildi, 63 kişi konsoloslukta alıkonuldu. Şehrin bize yakın olan Kürt kapısında 7 ilmikli bir dar ağacı kuruldu. Pazar günü urganları da bağlandı. O gün buradaki insanlar çok korktu. Tutuklu erkeklerin karıları geldiler, ağlayıp sızlayarak Doktor Şed'e bir şeyler yapması için yalvardılar. Ama onun yapabileceği bir şey yoktu. İnsanlar o akşam dua etmek için kilisede toplandılar ve gece yarısına kadar dua ettiler. O günden beri her gece benzer toplantılar yapılıyor. Henüz kimse asılmadı ama Türk konsolosu tutukluları bırakmak için para talep ediyor. Bu kişilerin tutuklandığının 2. günü bize yollanan bir Türk asker tutuklananlar için ekmek göndermemizi istedi. O andan beri de yiyeceklerini biz veriyoruz. Karıları tutukluları görmeye gittiğinde kabul için 2 kran yani 9 pens almışlar. Ailelerinden para koparmak için Türklerin tutuklulara bildikleri bütün işkenceleri yaptıkları söyleniyor. Türk konsolosu bankacıların giderken bize bıraktığı İngiliz bankasına ait 10.000 tomanı istedi. Durumu Tebriz'deki konsolosluğumuza aktardık. Eğer parayı teslim etmemiz istenirse bu bizi sıkıntıya sokar. Çünkü binlerce aç insana ekmek almak için kullanabileceğimiz bütün para bundan ibaret. Haftalar önce Amerika'ya hem Kızılaç'a hem de kendi idare heyetimize başvurduk ama bir cevap yok. Un, et, yağ vesaire stokları olmasına rağmen bizden ekmek alan sığınmacılar olduğu bana rapor edildi. Buna dayanarak dün bir araştırma yaptım ve küçük miktarlar buldum. Hepsi satılsa 20 dolar etmez. Sahipleri de kuru ekmeğe mecbur kalırlar. Bu yiyeceklere el koymak sınırlı bir süre ihtiyacı karşılayabilir. Ama sahipleri de haftalar boyunca sadece ekmekle yaşayamazlar ki. Ayrıca yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan bu korkunç dizanteri salgını hiç şüphesiz büyük ölçüde elverişli gıda eksikliğinden ve yiyecek çeşitliliğine duyulan ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Dün kendi arazimizde dolaşır ve İranlı Kızlar Okulu'nun karanlık depolarından birine sığmaya çalışan insanlara bakarken bana öyle geldi ki bu insanların içinde bulunduğu açlık, soğuk, hastalık ve pislik bu dünyada düşebilecekleri en sefil durumdur. Odalarda göze çarpan en büyük değişikliklerden biri küçük çocukların eksikliği. Şu son aylarda yüzlercesi öldü. İncil'i yayma çalışmaları şu sıralar iyi örgütlenmiş durumda. Her yerde herkes için en azından günlük toplantılar var. Miss Lamme'nin altında çalışan kadınlar dışarıdaki yerleri de ziyaret ediyorlar. Mrs. McDowell yerli kadınlarla birlikte çok sayıda sığınmacının toplandığı yerleri ziyaret ediyor. Mr. McDowell da vaizleri iş başında tutmaya gayret ediyor. Şehirden 4-5 kilometre uzaklıktaki Sengar'da kalan 150 veya daha fazla dağlı, kurdunun adamlarından biriyle geçen hafta aşağı inerek bizden kendilerine yiyecek vermemizi istediler. Bir Kürt ağası olan kurdunun şu ana kadar kendilerine baktığını söylediler. Onun için çalışmışlar, buralardan topladığı ganimeti taşımışlar. Kurdu gidiyormuş ve onları artık biz doyurmak zorundaymışız. Onları birkaç kere başımızdan savdık ama en sonunda fazladan bu yükü de kabul ettik. Yaptığı hayır işinden ya da sorumluluğundan yorulan herkes işi bizim üzerimize atıyor. Bu 7. hafta ve sonu yok gibi görünüyor. 18 Şubat Perşembe. Noel'den sonra ilk defa dün kolej binalarına gittim. Şehrin kapısından çıkarken dar ağaçlarının altından geçmek zorunda kaldık. Bazı arkadaşlarımızın belki de bu dar ağaçlarında asılacağını düşünmek insanda hoş olmayan hisler uyandırıyor. Misyonumuza ilk başlarda olduğundan daha saygılı muamele ediliyor. Türk konsolosunun İstanbul'dan talimat almış olduğunu ve de bizim hükümetimizin İstanbul ve Berlin üzerine baskı yaptığını umuyoruz. Haftalardır dış dünyadan bir haber almadık ama Tanrı'ya sığınıyor sabırla onu bekliyoruz. 19 Şubat Cuma. Gene karlı bir gün. İnsanlar bugünü dua ve oruç günü yaptılar. Sanki her gün oruç günü değilmiş gibi. 20 Şubat Cumartesi. İngiliz Bankası'nın parasıyla ilgili görüşmeler bütün gün sürdü. Doktor Shedd ve Doktor Packard Türk konsolosluğuna çağrıldıklarında Urmiye'nin eski konsolosunu orada bulmuşlar. Rusya ve Türkiye arasında geçen sonbaharda savaş ilk ilan edildiği sırada buradan kaçıp güneye Mahabad'a gitmişti. Görünüşe göre şimdi de bu tarafa doğru kaçıyor. Bu da Rusların Mahabad'da olduğu anlamına gelir. Zaten biz bu haberi duymuştuk. Kürtlerin bugün buradan ayrılmak için hazırlık yaptıkları söyleniyordu. Belki de konsolosun bu parayı almak için acele etmesi çok yakında buradan ayrılmayı düşündüğünün başka bir göstergesidir. Bugün bizim yöneticilerimize Amerikalılar olarak Türkiye'nin davasına katkıda bulunmaları gerektiğini söylemiş. 10 bin üzerinden pazarlık etmenin en iyi yol olduğunu düşünüp 2 bin almasını teklif etmişler. 5 binden daha az bir miktarı kabul etmemiş ve yarından evvel almayacağına dair söz vermiş. Yani yarından önce başka gelişmeler olmazsa muhtemelen 5 bin toman fakirleşeceğiz. Bu paranın hiçbir güç veya şiddet gösterisi olmadan alınacağını umuyoruz. Elbette biz karşılık veremeyiz. Bugün ekmek formlarının tetkikini bitirdik ve isimleri köylere göre tasnif ettik. Sonra her köyün sorumlusu olan kişiyi çağırıp kısa sürede kendilerine bakabilecek duruma gelebilecekleri ve aile üyelerinin sayısını olduğundan fazla gösterenleri tespit etmek için listelerin üzerinden geçtik. Öyle veya böyle bir hileyle başvuran çok kişi tespit ettiğimizi söylemek beni çok üzüyor. Ve şimdi onların hepsine ulaşmamız lazım ki bu da günlerce sürecek büyük bir iş. Her gün 300 gramlık 14.000-15.000 somun ekmek dağıtıyoruz. Fakat bir somundan fazla alan o kadar çok insan var ki ekmek alan toplam kişi sayısı muhtemelen 11.000'i geçmez. Kolej tarafındaki sığınmacılar arasında tifo salgını baş gösterdi. 27 vaka. Bugün bütün bu sorunların arasında evangelistik kurul işlerin yeniden organizasyonu için toplandı. Ahali köylere geri dönebilecek duruma gelince herhalde ilk önce geçici olarak az sayıdaki büyük köylerde toplanacak. 21 Şubat Pazar. Bugün kilisede 4 veya 5 ayin var. Bu sabah yapılan komünyon ayininde kilise ağzına kadar doldu ve birçok insan geri dönmek zorunda kaldı. Bu öğleden sonra yeni bir komünyon ayini yapılması kararlaştırıldı. Bir tane de gelecek pazar düzenlenecek. Böylece komünyon ayinine katılmak isteyen herkesin fırsatı olacak. 23 Şubat Salı. Dün gece şimdiye kadar olmayan en korkunç şeyler oldu. Türk konsolosu tarafından Fransız misyonundan 10 gün kadar önce alınanlardan 10-12 kişi dün akşam serbest bırakıldı. Hepimiz geri kalanların da en kısa sürede bırakılacağını düşündük. Zira onlara karşı yapılmış belli bir suçlama yoktu. Fakat bu sabah ikisi Müslüman, 5 erkek Kürt kapıdaki dar ağaçlarında asılmış halde bulundu. 48 kişi de çarbaş kapının arkasında vurulmuş. Doktor Şet Türk konsolosundan izin istedi ama kimse henüz gidip cesetleri almaya cesaret edemedi. İki gündür kendimizi daha bir ümitli hissediyorduk ama bugün ahalinin yüreğine müthiş bir korku çöktü. Öldürülen erkeklerin anaları, karıları ve ailelerinin burada olmasına rağmen gürültülü gösterilerden çok sessiz gözyaşları var. Herkesin kafasındaki soru şu: Türkler gelecek sefere ne yapacak? Gece saat 1 ile 2 arasında 40-50 el silah sesi açıkça duyulmuştu ama kimse bunun ne anlama geldiğini tahmin edememişti. Bazı insanları köylerine dönmeye zorlamak veya kendilerine bakacak kadar parayı bir şekilde bulmalarını sağlamak için ekmek formlarını dün ellerinden almaya başlamıştık. Ama artık geri dönemeyecek kadar korkuyorlar ve böylece başladığımız yere dönmüş olduk. Türkler 2 veya 3 gün önce Fransız misyonundan halı vesaire gibi bazı malları alıp götürmüşlerdi. Ve duyduk ki bugün daha fazla yağmalıyorlarmış. Pazar günü Tebriz'den durumun orada sakin olduğunu bildiren bir kart aldık. 1000 sterlinlik bir yardım alınmış ve Mr. Lubbery, Urmiye'den Rusya'ya kaçan mültecilere yardım için Kafkasya'ya gidiyormuş. 24 Şubat Çarşamba. Fransız misyonerler ve 9 rahibe kendi şahsi güvenliklerinin telaşına düştüler. Adamlarımızdan birinin oraya giderek Amerikan bayrağı çekmesini istediler ama tabii ki biz bunu yapamazdık. Dün Türk konsolosu kapıda asılı duran 3 Hristiyan'ın cesetlerini almak istersek alabileceğimize dair haber gönderdi. Mr. McDowell ve Mr. Allen birkaç Süryani ile birlikte giderek cesetleri asıldıkları yerden indirip gömdüler. Kargaşa her zamankinden biraz daha fazla. İnsanlar yine korkuya kapıldılar. Topladığımız ekmek formlarının çoğunu geri vermek zorunda kaldım. Tarlası veya bağı olan yüzlerce insan var ama $1 ödünç para bile bulamıyorlar. İmzaladıkları formlar borçlarını daha sonra ödeyeceklerini taahhüt eden senetlerdir. Ama bizim nakit paraya şimdi ihtiyacımız var. Ekmek kuyruğumuz kısalmak bir yana uzuyor. Eğitimli bir Kızılaç görevlisinin sıraya girmeyen veya söylediğiniz yerde durmayan, durumunu inceleyip kendisine verdiğiniz cevabı kabul etmeyi reddederek öylece dikilip salya sümük saatlerce ağlayan insanların oluşturduğu bir güruh karşısında ne yapabileceğini merak ediyorum. Hiç onurları yok. Doğru söylemek nedir bilmiyorlar. Aynı hikayeyi aynı şekilde 2 kere anlatamıyorlar. Bildikleri tek şey midelerinin boş olduğu. Ölmüş kişilerin adına ekmek almaya çalışıyor, doğru söylememekle itham edilince de en incinmiş tonda "biz yalan söylemeyiz" diyorlar. Eğer monotonlaşmasaydı bu tahkikatlar çok daha gülünç olacaktı. 23. Ayrımın sonu. Sayfa 321.